Ayrım 4. Boğaz Gezgini, Paskalis G. Lambardis, sayfa 45. İstanbul, İlkbahar 1948. Günler geçiyordu. Nisan hoş kokulu baharı getirmişti. Boğaz çiçek açmıştı zambaklarıyla. Leylaklar mis gibi kokmaya başlamıştı Paskalya'yı müjdelercesine. Angelos eve kapanmıştı. Büyük tablosunu ilahlaştırmak için kah resim yaparaktan, kah karşısında oturup onu seyrederekten. Arada Boğaz'ı seyrediyor, bazen de elleriyle yarattığı kendi sokaklarında gezintiler yapıyordu. Eski kentte, Ayasofya'da ve tepelerde. Buralara dalıyor, seyrediyor, düşünüyor, gözlerinin önüne manzaralar getiriyordu. Geçmişe dönüyor, bu kentin sahip olduğu güzelliği içinde yaşatıyordu. Sürekli söylerdi, yeryüzünün en güzel yeri. Bu yüzden düşmanlar onu fethetmeye uğraştılar. Her halkın arzu ettiği bir hülyadır. Bunun içindir ki bu kadar felaket ve kan görmüştür. Eserinin önünde saatlerce duruyordu seyretmek ve içine girmek için. Onu yaşıyordu sanki. Düşüncelere dalıyor ve sonra resmediyordu. Beyoğlu'ndaki Anahit'in evinin önünden de geçerdi. Bazen onunla sadece pencereden bakışırlar, bazen de ardından Anahit de çıkar Beşiktaş'ta buluşurlardı. Bahar güneşiyle aşık olunur ve aşkın etkisi güçlenirdi. Bahar güneşi vurulduğunda Anahit yüzün ışıldıyor. Seni gelin gibi süslüyor, boğazda taşlandırıyor seni. Kalbimi delen şu bakışın çekiyor beni, uzağında olsam bile. Gördüğüm, gezip dolaştığım diyarlarda hissediyorum bakışlarının beni izlediğini. Ferahlıyor, rahatlıyorum. Sevgi doluyor içime, dedi ona. Balıkçıların demirlediği rıhtımda. Gelip geçenler başlarını çevirip ona bakıyorlardı sürekli. Angelos onunla konuşurken ağzından çıkanları dikkatle dinliyor, etkileniyordu. Angelos çocukluktan beri öyle hayaller kurdum ki hiçbiri seninle yaşadığım bu rüyaya ulaşmadı. Bir gün sen de gideceksin, söyle bana, ben de yeşerttim bu rüya ne olacak? Nereye gidersem içimde olacaksın, ruhumda yaşayacaksın. Ne güzel oluyor dünya insan aşık olduğunda, etrafımızdaki her şeyi değerli kılıyor. Yanımızdan geçen tüm insanların bizimle birlik olduğunu hissediyorum. Evet, aşkımızın coşkusunu paylaşıyorlardır. Bugün bizim Angelos, parlak güneş geldi bizi aydınlatmaya. Beşiktaş'tan yürüyerek Sirkeci'ye vardılar, adalara giden vapur iskelesine. Sabahtan akşama değin tüm gün sık sık seferler olurdu. Yarım saatte Kınalı'ya, Burgaz'a, Heybeliada'ya ve Büyükada'ya varılıyordu. Düzenli olarak biz de adalara giderdik. Özellikle de yazın tadına varırdık eşsiz güzelliklerinin. Adalarda çoğunlukla Rumlar kalırdı. Birçok ev Helen tarzındaydı, Boğaz'daki gibi. Sadece yazın açan sayfiyeler de vardı. Angelos ve Anahit Büyükada'ya giden bir gemiye bindiler. Fazla yolcu yoktu. Geminin dış tarafında yan yana oturdular güneşe karşı. Etrafın ve de denizin büyüsüyle hemen birbirlerine yakınlaştılar. Gemi iyice açıldığında Topkapı, Ayasofya, eski surlar ve kentin gizlediği tüm bir pusuyu fark etmeye başladılar. İstanbul'dan uzaklaştığımda her seferinde onu daha fazla duyumsuyorum. İçimdeki her şey rahatlıyor sessizce. Kimi zaman da ona duyduğum aşk daha güçlü oluyor. Bir anne gibi onun kederini paylaşıyorum. Gerçek yüzünü görüyorum artık, diye konuştu ayrıldıkları iskeleden epey uzaklaştıktan sonra. Büyükada'ya gitmek çok hoşuma gidiyor. Orada yaşamak isterdim huzur içinde. Tüm İstanbul karşımda olurdu. Her zaman adalarda olmayı ister miydin? Yılın bazı zamanlarında evet, bunu çok isterim. Ama sürekli olarak asla İstanbul'u değişmem hiçbir yere. Ama gitmeyi, seyahat etmeyi sürekli düşünüyorsun. Seyahat etmeyi, Anahit, sadece seyahat etmeyi. Ama odak noktam her zaman burası olacaktır. Eğer bunu başaramazsam içimde bir boşluk olacak. Eksik yarım dediğim. Oysa eksik şeyleri hiç sevmem. Unutma, daha ileriki amacım dünyalar yaratmaktır. Anahit'in güzelliği buna engel oluyordu. Ama artık hedeflerini dile getiriyordu. Gemiyle uzaklara gitmeyi istiyordu. Adalara uğraya uğraya Büyükada'ya vardılar. Bir faytona bindiler, yeşillikler ve çiçek açmış yerlerde bir gezinti yapmak üzere. Hava günlük güneşlikti. Yaradan elleriyle onu güzelleştirmişti sanki. Ada halkının yüzünde tatlı bir dinginlik vardı. Bazıları bahçelerini çapalıyordu. Bembeyaz bir evde evin hanımı vazolarına koymak üzere çiçek kesiyordu. Yukarıya Ayayorgi'ye çıkarken Angelos başını çevirdi ve Anahit'in güzelliğine baktı. Karşıda İstanbul görünüyordu, kucaklamaya hazır, büyük kanatları vardı sanki. Tanrı'ya şükür böyle güzellikler görebiliyoruz dedi. Şimdi Ayayorgi'ye bir mum yakmaya gidelim, yolumuzu aydınlatması için. Fayton büyük adanın son evlerini de geride bıraktı ve yemyeşil çamların arasına girdi. Doğa renkleriyle, eşsiz görünümüyle insanı coşturuyordu. Manastır yokuşunun başında durdular. Arabadan indiler ve adanın tepesine doğru uzun dik yokuşu yaya çıkmaya başladılar. Papaz Fotis manastırda yoktu. Angelos onu görmeyi ve dualarını almayı umut ediyordu. Bir papaz olan vaftiz babasına da sıkı bağlıydı ve büyük saygı besliyordu. Peder Prodromos'un Heybeliada papaz okulunda okuduğu yıllardan beri ruhu orada huzur buluyordu. Kutsallığı çoğu kez Angelos'u çekiyordu. Akşam üzerine dek orada kaldılar. Gün batımından biraz önce de adadan ayrıldılar. Dönüş yoluna koyuldular. İstanbul'un ilk akşam ışıklarını görerekten. Hava kararıyor, Angelos dedi endişeli olarak Afrodit. Evden işiteceğim azarları duyar gibiyim. Boş ver, iyi şeyler zor elde edilir. Gemiye binip iskeleye vardılar. Sonra da hızlı adımlarla ona evin biraz ötesine dek eşlik etti. İyi geceler diledi ve sonra da meydandaki kalabalığın içine daldı. Üzerinde Anahit'in tatlı öpücüğüyle. Gözlerini kapatıyor, onu hissediyordu. İstanbul'da gece hayatı başlamıştı. Gündüz gözükmeyenler gece ortaya çıkıyordu. Elleri cepte, acele etmeden kentin uğultusu içine daldı. Günün ona verdiği coşku sürüyordu içinde. Eve varıncaya dek yolda kentin yapısını yeniden kurdu kafasında. Her adım attığında kentin tarihini duyumsuyordu. Bu büyük kente karşı duyduğu kıvanç, yapacağı resimler için ona cesaret, güven veriyordu. Derken bir keder sardı içini. Kentin çektiği acılardan, kentin büyük bir geçmişi vardı. İçinde kimi sorular oluştu geçmişle ilgili. Geçmişe yolculuk etti durdu, evin önüne varıncaya dek. Saat akşamın 10'u olmuştu. Tüm aile evdeydi. Eleni Komnini etamininde nakış işliyordu. Bu onun için alışkanlık olmuştu. Daphne bir kanepede oturmuş şiir kitabı okuyordu. Biraz ötesinde oyun oynayan çocukların ikisi de koşup Angelos'u kucakladılar. Angelos onları çok severdi. Onlarla oyunlar oynar, gezintilere çıkardı. Evde bir canlılık, bir neşe olurdu. Merhaba. Hoş geldin kardeşim diye karşılık verdi Daphne. Neredeydin Angelos dedi annesi. Tüm gün yoktun. Sevinçli haberlerim vardı sana söyleyecek. Ne oldu bre anne? Babandan mektup geldi. Ne diyor? Neredeymiş? Amcanla birlikte İskenderiye'de. Biraz orada kalıp vaftiz babanı bekleyecekler. Hep birlikte de buraya geleceklermiş. Nihayet bir arada olacağız. Paskalya günleri tüm aile bir arada olmalı dedi annesi. Salt Paskalya'da değil diye araya girdi Daphne. Vaftiz babamı 2 yıldır görmedim. Yazında birlikte Fener'e gitmiş Patri'yi görmüştük. Onu özlediğimi biliyormuşçasına şimdi de geliyor. Daphne sen ne okuyorsun? Konstantinos Manos'un bir şiirini. Güzel şiir okursun, dinlemek isterim. Daphne hazırlandı ve hemen şiir okumaya başladı. Boğazın kıyısında oturmuş ağlıyordu esir kent. Yılan gibi kıvrılan boğaz ona dert ortağı olur ve sorar. Söyle bana ey kıskanacak kadar güzel hanımım, niçin gözyaşı döküyorsun mavi sularıma? Benden istediğin, benim de yerine getiremediğin bir şey mi var? Acaba bilmeden üzdüm mü seni? Kent şu yanıtı verir. Sadece bir hediyeyi arzu ediyor ve ağlıyor gözlerim. Değerlilerin değerlisini, özgürlük dediklerini. Bu şiir beni çok duygulandırıyor. Aa, Angelos dedi için çekerekten Daphne. Dilerim başka sorunlarla karşılaşmayız. Bu sürgünlerde durur. Oldukça sakin bir dönemdeyiz. Elbette dışarıda farklı şeyler oluyor. Sürekli bir korkutma psikolojisi var. Ne ki Türkler ve Rumlar birlikte geçinmeyi istiyor. Bunun için de sürekli çaba gösteriyorlar. Kız kardeş ve kocası Lefteris öğretmendi. Okulda tanıştılar ve sonra da evlendiler. Lefteris Tarabya'da doğdu. Baskı görmüş olan bir aileden geliyordu. Babası sayısız sıkıntılar çekmişti. Son olarak Anadolu içlerinde kovuşturmada olduğu biliniyordu. Zorunlu işçi olarak çalıştırılan gruplarda. Babasını orada yitirmişti. Daha sonra annesi de sararıp soldu. Kocasını gökyüzünde, öbür dünyada bulmaya gitti. Lefteris'in annesiyle ilgili söylediği tek şey buydu. Daphne boş zamanlarında okumak için kitaplıktan kitap alırdı. Bundan hoşlanırdı. Benden de arada ödünç kitaplar alırdı. Daphne dizleri üzerindeki kitabı kapadı, çocuklarını aldı, uyutmaya götürdü. Onlar için vakit geç olmuştu. Geri geldiğinde Lefteris de eve girmişti. Her zaman bir sürü şeyle uğraşırdı işi dışında. Doyumsuzluk vardı içinde. Çok okurdu, kanı kaynardı. Hepsi bir arada oturur konuşurlardı. Lefteris gazetesini karıştırırdı. Daphne, Angelos'un resmettiği eser üzerine bilgi alırdı. Hemen hemen her şeyi onunla tartışırdı. Bu tabloda İstanbul'un tarihini vermek istiyorum. Eve gelirken yüzyıllar öncesini düşündüm. Eski tarihinden bölünmeye, Haçlı seferlerine dek. Bende de bazı sorular oluştu. Bunları Ömer'le tartışmak isterim. Sohbet yüzünden söylemeyi unuttum, dedi annesi adını duyunca. Ömer uğradı, seni sordu. Ne istedi? Bilmiyorum fakat bana ne zaman dönerse uğrasın dedi. Ama artık geç oldu. Hayır, gideyim de ne istediğini öğreneyim dedi ve ayağa kalktı. Dışarıya çıktı. Karşıdan ışığımızın yandığını gördü. Kapıyı çaldı, babam açtı. Merhaba İsmail Efendi. Hoş geldin, gir içeri. Ömer yukarıda. Böyle bir saatte gelmekle sizi rahatsız ediyor muyum? Bu ev senin de. İstediğin zaman gelirsin, bunu iyi bil. Kalbimizde sana daima bir yer var. Bizimkiler kendi halinde insanlardı. Huzur içinde yaşamak istiyorlardı. Selanik'te yetiştikleri için Rumlarla güzel ilişkileri vardı. Küçüktüm ama hatırlıyorum İstanbul'daki Rumlara karşı kargaşayı kışkırtanları, lanetlediklerini. Çoğu kişi aleyhinde konuşmuştu. Bir keresinde babamı karakola çağırmışlardı. 1941'de iktidarı suçlamış, zor durumdaki Rumları savunmuştu. Anadolu'da çalıştırılmak üzere çalışma taburlarına alınan Rumlardı bunlar. Anımsıyorum, eve rencide edilmiş olarak döndüğünü, o gün ne olup bittiğini hiçbir zaman söylemedi bize. Ayrıca şunu da anımsıyorum, o sıralarda evimize gelen akrabalar ve dostlarımız da kimi zaman alçak sesle konuşarak yeriyorlardı kaba hareketleri ve yöneticilerimizin uyguladıkları yöntemleri. Rumların bilgili ve yaratıcı olduklarını, onlardan yararlanacak çok şeyimizin olduğunu söylerlerdi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında olduğu gibi Rumların sarayın kilit mevkilerinde bulunduğu zamanlarda. Ailem Angelos'u da çocukları gibi severdi. Küçüklüğünden beri evimize gider gelirdi. Eserinden haberim var dedi İsmail Deniz. Senin adına seviniyorum. Böyle ilerlersin çocuğum. Belki bir gün senin büyük bir adam olduğunu görür, biz de övünürüz. Bizden biri olduğun için. Çok teşekkür ederim. Sözleriniz bana cesaret veriyor. Ömer'i gördükten sonra udu indireyim de hoşuna giden bir gazeli çalar söyleriz. Babamın eski bir udu vardı. Zaman zaman onu eline alır, keyifle Anadolu ezgilerini çalardı. Angelos da dinlemekten hoşlanırdı. Eskiden beri evimize gelirdi ud çalmayı öğrenmek için. Çok sayıda beste ve şarkıyı öğrendi. Babam dertlendiğinde udu eline almayı isterdi. Evimizi özlerdi. Sonra olur diye yanıtladım Angelos'u karşılamaya gelirken. Merhaba Ömer dedi beni görünce. Bugün seni aradıklarını öğrendim. Neredeydin? Önemli bir gezintide. Çalışma odama gitmemizi mi yoksa burada kalmamızı mı istersin? Hayır, odana gidelim. O sırada annem de geldi. Sizi böyle bir arada görmek sevinç verici. Gel de seni bir öpeyim canım dedi. Angelos eğildi, annem de öptü onu. Gel bu kadar yeter, yukarı çıkalım dedim. Anne bize içecek bir şeyler getir. Çalışmalarımı yaptım, sokağa bakan odama gittik. Tüm bu kitapları okudun mu Ömer? Diye sordu bana. Her yerde kitabım vardı, kitaplıkta, sehpalarda, çalışma masamda ve yerlerde. Bunları okumak belki de hiçbir şey, önemli olan anlamak ve özünü yakalamak. Fakat sen şimdi söyle bana, bugün neredeydin? Anahit'le birlikte Büyükada'ya gittik. Ne zaman döndün? Biraz önce, yolda gelirken bazı sorular takıldı kafama, Avrupalılarla ilgili. Sana bir şeyler sormak isterim, fakat sen beni niçin aradın? Bugün merkezde Zirar'a rastladım. Aa, ne yapıyor? İyidir, seni sordu, sana selam gönderdi. Çarşamba öğleden sonra evine gelip gelemeyeceğimizi sordu. Ayrıca sık sık görüşelim dedi. Sen ne dedin ona? Geleceğimizi olmaz mı yoksa? Hayır, gideriz. Zaten ben de onu görmeyi istiyorum. Şimdi söyle, bana tam olarak neyi sormak istiyordun? Batılıların Rumlarla çatışmalarının nedenlerini kendi kendime soruyorum. Şimdi hangi rolü oynuyorlar diye. O sırada odanın kapısı açıldı, içeriye Saadet Hanım girdi, elinde bir tepsiyle. Üzeri rakı ve mezeli, bir sehpanın üzerine koydu. Şerefe Angelos, kalbinden ne geçiyorsa tüm içtenliğimle olmasını dilerim, dedi Saadet Hanım. Şimdi sizi yalnız bırakıyorum, bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Bir yudum rakı aldık, bardağımı sehpanın üzerine koydum, ona yanıt vermeden önce. Sonra da açıklamaya başladım. Artık anlamamız gerekecek halk olarak, kültür bakımından Yunanlılar Batılıların ilk ortaya çıktıkları milattan sonra 4. yüzyıldan beri Batı Avrupa ile çatışma içinde bulunuyorlar. Yaklaşık aynı şeyi Lefteris de söyledi bana. Tarih olarak Doğu ne kadarsa Batı da o kadar Hellas'la bağ içinde olmuştur. Tersi değil. Bu bile en basit nedeni oluşturmakta. Helenlerin yüzyıllar boyu Avrupa'da tartışmasız en kültürlü halk olmasının. Sonuç olarak sizinle ilişkiye geçen başka halkların da Yunan kültürünün unsurlarını reddetmeleri ya da kabul etmeleri gerekirdi. Büyük bir ikilem var günümüzde. Yunanistan doğuya mı, batıya mı ait? Bugünkü sorunları aşmamız için tek yöntem kayıp tarihimizi bulmaktır. O zaman farkına varabilirsin batılılarla aynı mıyız değil miyiz? Gündelik yaşantımız, sevinçlerimiz, acılarımız, ümitlerimiz, eğlencelerimiz ve umutsuzluğumuz içimize işlemiş. Batılılara yabancı gelen. Bunun Rumların temel sorunu olarak bilinmesi gerekir. Rakıdan tekrar yudum almak için sözü ara verdim. O an bunları düşündüm. Halkların bu yanlış anlaşılmalarının sık sık ulusal sorunlar olarak önümüze çıktığını. Helenler anlamakta güçlük çekiyorlar Avrupalıların ulusal sorunlarına olan olumsuz tutumlarını. Böylece yabancıların olumsuz tutumlarıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Örneğin Megalo İdea, Küçük Asya Felaketi, Kıbrıs Sorunu. Bir yere kadar ben de aynı görüşteyim dedi Angelos. Yalnız şuna inanıyorum ki Türklerle aramızdaki köprülerin açılması gerekir. Kimi büyük sorunların çözümü için bunu çıkarma aklından. Aklımdan hiç çıkarmıyorum. Çok iyi biliyorum ki halkımızın büyük çoğunluğu savaş istemiyor ve Helenlerin de değerini biliyor. Yazık ki kaderimizi başkaları belirliyor. Halk değil. Bize nefret tohumu ekiyorlar. Önce bunu öğreniyoruz. Önemli temel konulara varınca da tartışmayı değiştirdim. Bırakalım şimdi bunları. Söyle bana, büyük ada nasıldı? Gitme kararımız yoktu fakat öyle gerekti. Anahit'le buluştuk ve oraya gittik. Ben de istiyordum İstanbul'u uzaktan görmeyi. İyi ki Anahit'le gittim. Farkına vardım İstanbul'a beni bağlayanın aşka benzer bir şey olduğunun. İstanbul güzel mi değil mi diye sormak gereksiz. İstanbul'dur. Anahit de o denli güzel ki çevremi daha net görmemi sağlıyor. Yaşamda güzel şeylerin peşinden gidiyorum. Bize sunulan işaretleri kullanmamız gerekiyor. İşaretleri nasıl belirlersin? Salt, terk edilmen ve güzelliklerin etkisi altında kalman durumunda. Nasıl görünüyorlar? Seni çağırıyorlar. Sana biri görünüyor, yol göstermede. Sonra görüntüler görüyorsun seni çeken ve o hayatın içine giriyorsun. Tehlikeli değil mi? Ama tüm değerler biraz yüksektir. Eğer yerinden kalkmazsan hiçbir şey göremezsin. Sürekli geri kalırsın. Sana yolu gösteren nedir? İçgüdü. Yukarı çıkma zorunluluğunca itilen, ona uygun düşmez az ya da yarım şeyler. Başkalarına bu işaretler gülünç görünebilir. Yine de bazıları yaşamı ciddiye alırlar ve işaretleri fark ederler. Söyler misin sence var olan kimi işaretleri? Biraz önce Daphne bir şiir okudu. Duyduğum kelimelerle ruhum kıpır kıpır oldu. O sözleri İstanbul'a yordum. Diğerini düşünüyorum. Sürekli dimdik ayakta. Bu da sonsuz sevinç veriyor bana. İçimdeki kimi karanlıkların aydınlanmasına yol veriyor. Ve sonuçta son eserimi tamamlamama neden oluyor sanki. Ya da onları içimde biriktirdim işaret diye ya da bir yerlerden seçtim. Dostum olan seni senden öğrendiğim gibi. Her şeyin haberini veren rüyada gördüğüm peri bana kırmızı bir mendil veriyordu gökyüzünde. Ve ben dimdik ayakta durdum. Yıkılmaktan korkmuyorum artık. Bana yeni anlamlar veren, yoldan geçen birinden, bana bilmediğim gerçekleri veren yeni bir sesten, benden yardım bekleyen kesik bacaklı zavallı bir dilencinin acısından, Galata Köprüsü'nde gördüğüm iç parçalayıcı sesiyle keman çalan kör birinden ve beni yürümem için çağıran topraktan. Ya bu işaretleri görmeyenler? Herkesin yaşamının başında kimi işaretler vardır. Ne ki onları izlemekten korkarlar. Sonra bırakırlar onları ve hiçbir şey görmezler artık. Eğer isterlerse daha sonra göremezler mi? Kaderlerini çağırmaları ya da aşkın onları göstermesi gerekir. Şunu bil ki dünyada belirgindir işaretlenmiş kişiler. Onları nasıl fark ediyorsun? En belirgin örneği tarihin yazdıklarıdır ve bundan aldığımız dersler. Sözleri bitmezdi her zaman Angelos'un. Bunun farkındaydı. Bakışlarıyla dalar giderdi. Çok şeyden bahsettik. Şimdi gidip İsmail Efendi'yi dinleyelim. Bizi müziğiyle kendi mekanımızda gezdirsin dedi sonunda. İsmail Efendi'nin udu her zaman evin girişinde kitaplığın üstünde dururdu. Bir sandalyeye çıktı ve onu yerinden aldı. Udu elindeyken yüzünde bir dinginlik olurdu. Yavaş yavaş hazırlanırdı akort etmeye. Anadolu ezgilerini çalardı, İzmir havalarını efkarlı ve de neşeli şarkıları söylerlerdi birlikte. Uzak limanlara gider, mendil sallarlardı. Kardeşlik vardı tüm şarkılarda. İnsanlardan, yiğitleri kendinden geçiren İzmirli kızdan söz ettiler. Kendi dünyasında yaşayan, Anadolu ve korkunç olaylara tanık olan İstanbul'dan da söz ettiler. Daha neler neler görecekti. Vakit geç olmuştu. Evden çıkarken anlaştık. Çarşamba öğleden sonra Zirarsaro'ya gidecektik. Ora manastırı civarında, yolun sağ tarafında güzel eski bir Rum evinde oturuyordu. Avlusu yoktu. Birkaç basamak çıktıktan sonra evin dış kapısına varılıyordu. Bizi oraya götürecek bir araba tuttuk. Büyük, çift kanatlı ahşap kapının üzerinde çeşitli oyma desenler vardı. Pencerenin ardındaki nakışlı perdeler de evin içini görmeyi engelliyordu. Sadece bize kapıyı açmaya gelen bir gölgeyi seçtik. Kapının üzerinde asılı olan bronz eli vurduk. Kapıyı tutan mandalın açılı sesi duyuldu ve eşikte orta yaşlı bir Türk kadını göründü. "İyi akşamlar Bay Saro'nun evi mi?" "Evet," diye yanıtladı bizi. "Kendisi burada mı?" "Evet, burada. Kimsiniz?" "Ömer Deniz ve Angelos Komnenos. Bay Saro bizi bekliyor." "Aa evet, sizi bekliyor. Giriniz," dedi ve içeri girmemiz için bize yol gösterdi. Büyük bir oturma odasına götürdü bizi. "Bir dakika, kendisine geldiğinizi bildireyim. Sizler rahatınıza bakınız." Ev sokağa değil de arka tarafa bakıyordu. Karşıda Haliç görünüyordu. Arka tarafta küçük bir avlu vardı. Biraz aşağıda birkaç ağaç, toprağa dizili saksılara dikili bir sürü çiçek ve ortada bir de fıskiye bulunuyordu. Etrafı incelemeye başladık. Zirar içeriye girdiğinde ben bir fotoğrafına bakıyordum. Lejyoner formalı, gençlik döneminden kalma bir resim. Afrika'da bir yerde, fotoğrafın yanında da bir nişan vardı. Ne mutlu benim için iki seçkin konuğu kabul etmek. Biri Yunan, biri Türk. Kardeş gibi bir dostlukla bağlı. Hoş geldiniz. Bizimle tokalaştı ve oturmamızı söyledi. Teşekkür ederiz, dedim. Bizi davet etme onurunu gösterdiğiniz için. Sahip olduğunuz imajı tam olarak bilseydiniz, o onurun bana ait olduğunu takdir ederdiniz. Halkınızın temsilciliğini sizde gördüm. Bunu özellikle konsolosa da söyledim. Bunun da ötesinde çok şeye sahip iki kişiyi tanımış oldum. Size olan sempatimi saklamayacağım. Çünkü ruhunuzla ifade ediyorsunuz doğru biçimde yaşayan çok az kişinin olduğunu. Doğruluk insanın en büyük silahıdır, dedi Angelos. En büyük de müttefiği. Dürüst kişinin korkacak hiçbir şeyi olmaz. Hiçbir şey onu korkutamaz. Çok doğru. Fakat nerede? Herkes ondan yararlanmak ister. Meyvelerini alır. Sonra da gerekçe olmaksızın onu gizlemek isterler. Aydınlığa çıkarmazlar. Senin onunla karşı karşıya gelmen gerekir diye sözü aldım. Çünkü işin gereği düzeni ve kerametleri biliyor olmalısın. Neyse ki daha çok kültür işleriyle uğraşıyorum. Belki de herkesi birleştiren tek bir açı var. Herkes için salt olan felsefedir. Farklı açılarla, dedi Angelos. Her kültürün eşi benzeri yoktur. Bunu nasıl açıklarsın? Yaşam tarzı ve alışkanlıkla, diye yanıt verdim. İnanıyorum ki dünyada coğrafi ayrımlar var ve kültürler de farklı coğrafyayı göstermektedirler. Ya birleştiği noktalar, diye sordu Fransız. Yanıt veremeden Angelos aldı sözü. En iyi koşulda sevgi var. Savaş, nehirler, setler gibi ülkeleri yarar. Çünkü herkes öğrendi içine kapanmayı, diye söyledi. Angelos sesini biraz yükselterekten. Ve ayağa kalktı, zincire bağlıydı sanki. Pencereye doğru gitti, Haliç'in görünümüne bakmak üzere. Oldukça içtensiniz Angelos, dedi Fransız. Canlıyım, Paris'te olan zafer takı gibi, herkesi görüyor. Fakat ayrım yapamıyor, yaşamda ve tarihte gelip geçenler gibi. Anlayarak görmeyi istiyorum her şeyi ve mutluluğu paylaşmayı, umudu. Hepimizin içten istediği. Zafer takını gördün mü? Seni tanımış olmam onu görmeme vesile olur. Bu arada bir Fransız olarak anlamını açıklarsın bana. Fransa'ya gittiğimde memnuniyetle birlikte gideriz. Bunlar sizin için, dedim ve hediyeleri ona vermek için üzerine koyduğumuz masadan aldım. Nedir bunlar? Ömer Hayyam'ın şiirleri ve iki parfüm. Teşekkür ederim. İranlı şairi duymuştum fakat kitabı elime geçmemişti. Peki ya bu parfümler? Biri doğudan, diğeri Balkanlardan geliyor. Ortodoks Hristiyanlarınca fenerde bu güzel kokular birleştirilerek bir yağ oluşur ve tüm kiliselere dağıtılır. Vaftiz olanlara sürülür. Hediyeleriniz de seçkin, farklı yapınızı gösteriyorlar. Yerinden kalktı ve Türk kadın Leyla'ya seslendi. Masayı kurması ve Fransız şarabı getirmesi için. Türk mutfağını tercih ediyordu. İşi gereği birçok yer gezmişti. 4 yıl yabancı bir lejyonda görev almıştı. Cezayir'de ve ona bir nişan vermişlerdi. Fotoğrafın yanında duran. Çok şey yitirdiğini anladığında bu işi bırakmıştı. 12 yıl önce de evlenmiş fakat karısını Tunus'ta bir bombardımanda kaybetmişti. O zamandan beri seyyahtı. Arkadaşlığı gayet güzel, yorulmak bilmiyordu. Sesi, davranışları etkileyiciydi, ilgimizi çekiyordu. Son olarak Hürriyet'te gazetenin sahibi ve başyazarının makalesini okudum, dedi Zirar. Kıbrıs Türkleri lehinde yazıyor. Kıbrıs olayının onarılmaz büyük belalara yol açacağını belirtiyor. Belki belalar buraya da varır, diye ekledi. Ben de okumuştum Sedat Simavi'nin yazılarını ve daha sonra konuyu başka gazeteler de ele almıştı. Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türklerin arasındaki düşmanca tavırlarla ilgili. Duyduğuna göre kendisi Yunan konsolosundan 60 bin dolar istemişti. Kıbrıs Türklerini savunmayı bırakmak için. Konsolosluk doğal olarak öneriyi geri çevirdi. Böyle bir öneri Yahudilere yapılsaydı memnunlukla kabul edilirdi. Onlar aleyhlerinde yayın yapmamaları için sürekli tüm gazetelere parasal destek sağlarlarmış. Buna ayrıca İngilizlerin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama girişimine karşı olduklarına, buna tüm güçleriyle engel olma isteklerine de işaret etmek gerekir, dedim. Çok şeyden haberdarsınız ve bunları serin kanlılık ve doğru olarak yorumladığınızı saptıyorum, dedi Fransız, konuyu kapamak istercesine. Herkes aynı görüşte olsaydı, gökyüzünün rengi bambaşka olurdu. Size söyleyebileceğim tek şey, şimdi 1948'de ve de burada bulunduğum son yıllarda durumun eskiye göre daha olumlu olduğudur. Hiç kimse kriz yaratılmasından yana değil. Ama şimdi bunları bir kenara bırakalım. Kimi insancıl ilişkiler nedeniyle burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunları herkesin bilmesinde yarar var, dedi Angelos. Belki anlarlar ve farkına varırlar olayların. Lanet olsun yazgımıza. Yine de yaşam farklı rollerle başlar ve değişik çıkarlarla sona erer, diye sözü aldı Zirar. Bu prensip üzerine durmak ve bu mesajı vermek olmalıdır amacımız. Yaşamımızda çekişme ve düşmanlıklardan uzak durmamız gerekir. Tüm bunları başkalarından öğreniyor ve belki yanlış bir biçimde öğretiyoruz. Bunlar sadece yanıltmadan oluyor, dedi Angelos. Burada Türkiye'de kimi kışkırtmalar oluyor. Bunun bedelini de halk ödüyor. Onları rahat bırakmak daha doğru olur. Ancak şunu da vurgulamakta yarar var. Karşı taraftakiler barışçıl bir yaşamdan bu yana. Bu da onların demokrasi ve özgürlüğe olan bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. Ömer, sen bunları kabul ediyor musun? Diye sordu Fransız bana. Gerek ben gerekse Türk halkı huzur içinde yaşamaktan yana, çileler çeken ve barışı arzulayan çoğu Rumlar gibi. Ben tümüyle barışsever biri değilim. Ancak çatışmaların genellikle boş ve haksız olduğuna inanıyorum. Halkların dilediklerince yaşamalarından yanayım. Evdeki ortamla gereken bazı gerçekler açıklığa kavuşuyordu anlaşılan. Fransız pek çok şey biliyordu kuşkusuz. Ne ki açık konuşmaktan çekiniyordu. Görüşlerini bizim ağzımızdan çıkartmaya çalışıyordu sanki. Belli bir saygı çerçevesinde konuşuyorduk. Ölçülü olarak konudan konuya geçiyorduk. İtibar ve onuru sarsılmaz dağlarda bulabiliriz belki. Değişiklik kabul etmeyen ne de gölgede kalan. Oysa ülkeler ve zaman durmadan hareket halindedir. Fransız ilginç bir yapıdaydı ve İstanbul hayranıydı. Temmuz ayı geliyor ve ayın 14'ünde bir bayramımız var, ihtilalin yıl dönümüyle ilgili. Konuşmuş olduğumuz gibi Angelos, üstlendiğin çalışma konusunda bilgi almam gerekiyor. Son bir tablo kaldı bitireceğim. Diğerleri hazır. İnanıyorum ki herkesin hoşuna gidecek. Sana ücret de vereceğiz. Sanatın karşılığı var mı ki? Kuşkusuz sanatın kendi değerleri vardır. Verdiği mesaj ölçüsünde de bir değer biçilebilir. Bedeli semboliktir. Tabloları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çoğu konsoloslukta kalacak, bazılarını da hediye olarak vereceğiz. Kimlere verilecekleri konsolosun yetkisinde. İçim rahat etmez, karakollara ya da orduya giderse. Aa, tasa etmeyin, böyle bir şey olmaz. Hoşuma giden bir yapınız var, fakat dikkatli olmanız gerektiğini de size söylemeliyim. Gerçekten de dostumun heyecanlı, kendine özgü bir yapısı vardı. İçinde kötülük taşımazdı. Başkalarında kolay kolay görünmeyen, temiz duygular beslerdi içinde, dediği gibi kirlenmek istemiyordu. Ne zaman kötü niyetli birileriyle karşılaşsa ya onları dışlar ya da hiç önem vermezdi. Karanlık geçitlerden geçer, zor durumları aldırış etmezdi. Sade eğlenceleri severdi, gece gazinolarına giderdi, bodrum katlarındaki Doğu İzgir ve gazellerini izlemek üzere. Çoğu zaman birlikte giderdik, Zirar'a ziyaretlerimizin ardından bu akşam üçümüzün bir arada yaptığımız gibi. Aramızda bir uyum olmuştu. Beyoğlu'nda bir yeraltı gazinosuna gitmeye karar vermiştik. İçmeye, müzik dinlemeye. Sahnede doğulu bir kadın dans ediyordu. Kimse konuşmuyordu. Çevremizdeki güzelliğin etkisinde kalmıştık. Ortam coşku ve gizem doluydu. Dansöz kız sonunda elinde meyve dolu bir sepet aldı ve dansın ardından Angelos'a bir elma verdi. Eğilerek selamladı. Sonra da bir perdenin arkasına gitti. ''Neden sana elma verdi?'' diye sordu Zirar. ''Dansını bana adadı galiba. Belki de sevgisini açıklamak istedi.'' ''Boş iade edilmeyen hediye dolu bir tabağı anımsattı bana.'' dedim. ''Benim de ona bir şeyler vermem gerektiğini mi söylemek istiyorsun?'' ''Sen ne diyorsun? Gerekmez mi?'' ''Davet edelim onu. Bakalım nedir isteği. Kabul mü Zirar?'' ''Evet, itiraz mı yok?'' Angelos elini kaldırdı ve iri yarı bir adamı çağırdı. Ana kapıdan kulübü gözeten. Dostumun yanına geldi. Ona dansöz kızı masamıza getirmesini buyurdu. Aralarında alçak sesli kısa bir konuşma geçti. Delikanlı perdenin arkasına gitti. Bir süre sonra çıktı ve tekrar yerine geçti. Müşteriler ve çalgıcıların çıkardığı keyfi gözetleyerekten. 10 dakika kadar sonra dansöz kız göründü. Delikanlı ile bir şeyler konuştular. O bizim tarafı gösterdi. Siyah saçları beline kadardı. Uzun kırmızı bir giysi vardı üzerinde. Neşeli ve güler yüzlüydü. Yüzünde tahrik edici bir ifade vardı. Hiç eksilmeyecekmiş gibi. İzmirliydi. Evindeki fakirlikten kaçmıştı kaderini bulmaya. Sonra da gazinoda dansöz olmuş. ''Dansın baştan çıkarıcı.'' dedi Zirar. ''Fransızsınız. Nasıl buldunuz buraları?'' diye sordu. ''İstanbul'da her şey var. Ne istersen bulabilir. Hatta kendini bile kaybedebilirsin. Sizi bulmamaları için mi kaybolmayı istiyorsunuz? Aranıyor musunuz yoksa?'' ''Kimse aramıyor beni. Burada çalışıyorum ve gelmeyi de kendim istedim.'' ''Arzuladığınızı burada mı buldunuz? Hatta fazlasıyla. Burada kendimi büyülenmiş gibi hissediyorum.'' ''Garip bir dostluk sizinkisi. Bir Fransız, bir Rum ve bir Türk. Nedir sizi birleştiren?'' ''Öncelikle rastlantı, sonra da duygular,'' diye yanıtladı Angelos. ''Kim olduğumuzun önemi olmadan. Şahsen beni duygular ilgilendiriyor.'' ''Duygularla uğraştığınız anlaşılıyor. Söyle bana, kimsin, ne iş yaparsın?'' ''İnsanları betimlemeye çalışıyorum.'' ''Bunu nasıl yapıyorsun?'' ''Resmederek.'' ''Yaşamaya bunca bağlı ve duygusallık dolu olan benim de bir resmimi yapar mısın?'' ''Güzel bir düşünce. Seni bir tabloda nasıl sunabiliriz diye düşünmemiz gerekecek. Tablonun tümüyle dans, duygu, hareket dolu olması gerekir. Sen nasıl olsun istersin?'' ''Karşında dans etmeyi ve ilham almanı. Ancak bunların bir araya gelmesiyle oluşur duygular.'' ''Dans her zaman dostumu etkiler, duygularını canlandırırdı. Kadınlarla konuşma tarzı da genellikle erotikti. İstemeden doğasında vardı kadınların başını döndürmek. Oysa başkalarının ruhuyla oynamak tehlikelidir.'' 4. ayrımın sonu, sayfa 61.